Ayrım 48, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 485. Erdal demir kapıyı zorlukla açıp çıktı. Sokağı adımını atmadan kontrol etti. Günahkar cumbalı evlerin dar sokağına bir lamba bahşetmemişti belediye. Ana caddeden arabalar hızla akıp geçerken çıkmaz sokak ıssızdı. İstanbul'un en sabıkalı yerlerinden biriydi Tarlabaşı. Sıradan, adli gösterilmek istenen bir cinayet için biçilmiş kaftandı. Evin önündeki üç basamağa indiğinde caddeden akıp giden araba farları kadar hızlı iki gölge sokağa daldı. Erdal silahını çekmeye çalışsa çok geç kalacağını biliyordu. Eski binanın ilk basamağına basıp kendini içeri attığı anda gölgelerden ışıklar parladı. Kurşunlar eski binanın duvarını delip üzerine büyük sıva parçaları döktü. Erdal ayağa kalkamayacak kadar korku içinde sürünerek sırtını duvara dayadı. Silahını çekmeye çalışırken ateş edemeyecek kadar güçsüz hissetti bileğini. Caddeye park eden bir arabanın farı gölgelerden birini uzattı, evin önüne kadar getirdi. Sokağın karşısına doğru açılarak vurabileceği bir açı aradığı anlaşılıyordu. Erdal onun Mustafa olduğunu düşününce cesaretle doldu, canının tatlılığından sıyrıldı. Düşmanının öldürülebilecek kadar yakın olması içine cesaret doldurdu. Silahını sokağa uzatıp üç kez tetiğe bastı. Önce çakalların karşılık verdiğini sandı ama üst kattan parlıyordu kurşunlar. Kurt pencereden çıkmış sıkarken geberin ulan diye bağırıyor, kendi intikamını alıyordu. Bir gölge acıyla vuruldum, vuruldum diye haykırdı. Kurtun şarjörü bitince diğer çakal yaralıyı almaya geldi. Ayağa kalk, koş, koş diye bağırıyordu. Islak asfaltta gölgesi yaklaşırken Erdal dışarı fırladı. Nişan almadan sıktı, ilk kurşunu vurulan dizlerinin üzerine kalkmıştı ve korkuyla haykırdı. Diğeri üst pencereden de namlunun doğrultulduğunu görünce caddeye doğru koştu. Kurt karşı çaprazdaki binanın merdivenler arasında kaybolmaya çalışan yaralının üzerine saydırmaya devam etti. Sibel'in yapma yalvarışları sokağı inletiyordu. Erdal kaçanın peşine düştü. Onun Mustafa olduğundan emindi. Yaralı çakal korku içinde sinmiş, 10 saniye önce av olan adamın kendisine dönmesinin ölümü olacağını biliyordu. Silahını kaldırmaya bile cesaret edemedi. Ama Erdal onun değil, sesini tanıdığı Mustafa'nın peşindeydi. Üç basamağı aştığında yüzü maskeli adam arabaya biniyordu, yetişebilirdi. Araba hareket edince kaçıracağını sandı ama bir müşteri gören taksi önünü kestiğinde artık avucunun içindeydi çakal. Yerdeki kaldırım taşını hiç duraksamadığı çeviklikle kavradı ve ön koltuğun içeriği göstermeyen karanlık camına fırlattı. Kara camı kıran iri taş silahını doğrultmaya çalışan çakalın kürek kemiğine vurdu. Erdal arabanın kırık camından silahını doğrulttuğunda çakal bayılmak üzereydi, kafası öne düştü. Doğrulmaya çalışırken inliyordu. Erdal kapıyı açıp yanına oturdu. Namluyu karın boşluğuna dayayıp diğer eliyle çekti maskeyi. İpi çekilmiş kukla gibi kalkan surat Mustafa'nındı. Kalemle çizilmiş kadar düz kaşları bu kez acıyla bükülmüştü. Karizmatik derin bakışlarının yerinde korku vardı. Göz kapaklarının inişiyle birlikte direksiyonun üzerine devrildi. Erdal arabadan çıktığında biriken meraklı kalabalığa polis diye bağırıp kimliğini gösterdi. Sürücü koltuğundan güçlükle yan koltuğa çekti iri yarı adamı. Direksiyona geçtikten sonra caddeden ayrılan ilk sokağa saptı. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçerken binanın içinden ellerinde otomatik tüfeklerle 5-10 polis koşarak çıkıyordu. Dikiz aynasından caddeye doğru koşmalarını seyretti. Movese kameralarına yakalanmamak için ana caddelerden uzak durarak ara sokaklarda ilerledi. Aklına geldiğinde cep telefonunu dışarı fırlattı. Mustafa'nın üzerinde bir cep telefonu aradı, yoktu. Aynı Gürkan'ı öldürdüğü gece olduğu gibi. Taş isabet ettiğinde silahını debriyaj pedalının önüne düşürmüştü. Erdal ayağıyla koltuğun altına çekmişti silahı. Önce Gürkan'ı öldürdü, gökdelen eteklerindeki bataklığa götürmeyi düşündü onu. Ama ilk bakacakları yer orası olurdu, vazgeçti. Aslı'yı da götürdü, küçük deniz fenerinin kıyısına gitmeye karar verdi. Her virajda savrulan boş bir çuval kadar cansız yolcusuyla dev kentin labirentlerinde ilerledi. Kırık camdan içeri dolan ve kulaklarını kesen soğuk içindeki yolculukta sadece üç ana caddeyle kesişti yolu. Üçünde de kameralara yakalanmayacak kadar az kaldı. Işığı olmayan deniz fenerinin altına geldiğinde fark etti gökyüzünde hiç bulut olmadığını. Arabanın farlarını söndürdüğünde nihayet geri dönmüştü yıldızlar. Arabadan çıkıp sonsuz olacağını sandığı kışta ilk gediğin açılmasının ferahlığını duyumsadı. Belki de yıldırımlar aylar boyunca görünmeyecekti. Karşı yakadaki tepelerde binlerce evin sokak lambasının ışığı titriyordu. Mustafa'yı öldüreceğine emindi. Meşru müdafaa hakkaniyetinde bir can almaktı bu. O saldırmıştı önce. Arabaya dönüp dostunun katilini sarsarak ayıltmaya çalıştı. Ayaz altında ölü kadar soğuktu bedeni. Yanağını ağzına yaklaştırdığında duman bile çıkarmayacak kadar zayıf nefesini hissetti. Dışarıdan daha soğuk arabanın içinde saatler boyu intikamının planını yaptı. Ruhu öldürmedikçe gerçek bir hesaplaşma olmazdı. Kurt düştü içine. Travesti aşığıyla beraber o evden kaçmış olmalıydı. Yoksa Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne zimmetli otomatik silahlarla delik deşik olurdu. Bu kadar salak değildir diyerek kendini rahatlattı. Aslı için endişelendiğinde halen zayıf bir yerinin olmasının sancısıyla irkildi. Bir sarhoş ağzından boyundan büyük dumanlar bırakarak geçti arabanın önünden. 10 adım uzaktaki sokak lambasının altında kustuktan sonra bir lokomotif kadar duman saçarak uzaklaştı. Saatler sonra baygınlığın şarj ettiği hayatla açtı göz kapaklarını katil. Kürek kemiğindeki acıyla yüzündeki uyku huzuru dağıldı. Dişleri gıcırdarken kesik kesik inledi, nefesi dumanlar saçmaya başlamıştı. Önce anlaşılmaz birkaç cümle söyledi, karısının adı Meliha'yı tekrarladı 3 kez. Açmayı denediği göz kapakları devrilince Erdal uyan diye çekti yakasından. Bağırarak açtı gözlerini, polis katili polis. Camı kırık arabanın içine dolan bulutsuz gecenin ayazında donmak üzereydi. Dudaklarındaki soğuk çatlakları yarıklara dönüşmüştü. Nerede olduğunu bilmediği şaşkınlıkta kolunu hareket ettirmeye kalkınca çığlıkları ıssız sahilde yankılandı. Deniz sesi karşı kıyıya kadar taşıdı. Erdal kapıyı açıp dışarıyı kontrol edecek kadar soğukkanlıydı. Kimseyi görmeyince saatlerdir beklediği sorgu için arabaya döndü. Silah doğrultmaya gerek olmayacak kadar yaralı ve tehlikesiz Mustafa, bütün gardlarının düştüğü bilinçsizliğinde derin elemin girdabındaydı. Erdal her sabah kendisine çektirdiği acının daha derinliyle ayılmaya çalışan adamı zevkle izledi. Onun sancılı uyanışına gülümseyerek intikamının doyumsuzluğunun ilk lokmalarını tadıyordu. İyi olmak, doğruluk umurunda değildi. Kısasa kısasın verdiği kötülük hakkıyla acı içinde kıvranan kurbanının gözlerinin içine baktı. Mustafa hatırlamaya başlamıştı dün gece yaşananları. Onu öldürmek için yaptığı saldırıdan sonra alnının ortasına bir kurşun sıksa suçlamayacağını düşündü Erdal'ı. Düşmanının kötü olmadığını bilmenin ağırlığı aynı Gürkan'ı öldürdüğü gün gibi içine çöktü. Bu kez namlunun ucundaydı ve hislerinin bu kadar benzemesine hayret etti. Ama ayıldığı her saniye kapıldığı korku büyüdü. Diğer duygular lükstü. Bilinci açıldığında namlunun ucunda olanla tetiği tutan arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu anlamıştı. Karısına aşıktı ve o 4 aylık hamileydi. Günlerin yorgunluğu ve açlığı Erdal'ın yüzünden akıyor, mimiklerindeki diğer manaları siliyordu. Suratından anlaşılamasa da kini kaynatmaya devam ediyordu içinde. Gürkan'ın fotoğraf albümündeki mutluluk karelerini getiriyordu aklına. Gece boyunca avucunun içinde olan katilin yaşattığı bütün dramları biriktirmişti. Karın boşluğuna sert bir yumrukla başlamayı hayal etmişti intikam yemeğine. Sonra güzel yüzünü darmadağın ederek devam edecekti. Ama Mustafa dokunsa bayılacak kadar cansızdı. Erdal biraz daha ayılmasını sessiz beklerken uzaklarda doğan güneş karanlığın tonunu fark edilmeyecek kadar yavaş açmaya başladı. Bir köpek sürüsü uzaklardan duyulan meydan okumaya doğru koşarak arabanın önünden geçti. Mustafa ağrısıyla öne bükülmüştü. Soğuk uykusunda kemiklerine işlemişti, dişleri hızla birbirine vuruyordu. Katil Erdal'ın ilk sorularına yanıt veremeyecek kadar bilinçsizdi. Onun bu halinden zevk aldığı için bu kadar sabırlıydı Erdal. Karşı yakadaki tepelerin ardından nihayet güneşin ışıkları taştı. Erdal kabusu bulutların üzerinde olmadığı bir anı, güneşi o kadar özlemişti ki nefretini, öfkesini bile unuttu. O bulutları var edenin de güneş olduğu daha önce hiç aklına gelmemişti. Bir iki dakika içinde boğaz yangın yerine döndü. Bembeyaz dumanlar öbek öbek birikmeye başladı suyun üzerinde. Rüzgarsız sabahta hiç kıpırdamıyorlar, birbirlerine de yaklaşamıyorlardı. Karşı tepeye tırmanmaya başladı biri. Hemen yuttu evleri, ağaçları. Mustafa ayılıyordu. Kan damlayan dudakları güçlükle kıpırdadı. ''Seni de Gürkan'ı da hatırlıyorum kolejden. Abiler sizi hiç almadılar aramıza.'' dedi. Öldürülmeyeceği kadar yakınlaşmaya çabalıyordu. Erdal bakışını yanan boğazdan çevirmedi, ona gücünü hissettiriyordu. Sis dalgaların üzerinde kayık dinginliğinde sallanıyordu. Sözlerinin değersizliğini anlamıştı Mustafa, aklınca mantığın sularına çekmeye çalıştı Erdal'ı. ''Artık engel olamazsın. Çok sabrettik. Şimdi her yerdeyiz. Beni öldürsen de sağ bıraksan da kazanan biz olacağız. Çünkü gidebileceğin hiçbir yer yok. Bizim hakim olmadığımız, yani Allah'ın emrinin var olmadığı hiçbir yer kalmadı.'' Erdal ona bakmadan sordu. ''Neden öldürdün Gürkan'ı?'' Mustafa'nın kaşları gerildi, bakışlarındaki derinlik geri döndü ve yanıt verdi. ''Bize boyun eğenleri toplasan, kurt gibi, Arif gibi, topu bir Gürkan etmez, öyle sevdim ben onu.'' Her nefes alışında omzu acıyor ve konuşmakta zorlanıyordu. Dişlerini sıkıp bir süre inledikten sonra Erdal'ın sorusuna yanıt verdi. ''Avukatın bürosunu ararken bizimkilerin evrakı koyduğunu gördü. Hali olsa bütün detaylarıyla anlatırdı cinayet nedenini. Bunun Erdal'ı insafa getirebileceğini bile düşünüyordu. Ama dudaklarını her kıpırdatışında duyduğu acı buna izin vermedi. Erdal da kısa yanıtla yetindi. İntikamının devamı için izleyeceği yolu sordu. ''Öldürülmesi emrini kim verdi?'' Mustafa sağlam omzunun üstüne bükülmüş kafasını acıyla çevirip konuştu. ''Cemaat can almaz. Hoca Efendi'nin tartışılmaz kuralıdır bu. Hep bilgi silahtan güçlüdür derler. Sanki silahsız cihat olurmuş gibi.'' Kafası önüne düştü. Ağrıyla bir süre inledikten sonra devam etti. ''Ama ya düşman silahlıysa, saldırırsa üzerine ne yapacaksın? Ya da Gürkan gibi hakkında kullanabileceğin tek bir hatası olmayan biri çıkarsa karşına, susturmak için tek çare varsa, bunca yıllık emeği zafere bu kadar yaklaşmışken heba mı edeceksin, can almayacağın diye? Geleceği mi vereceksin düşmanına? Gürkan gazetecilere konuşacağını, savcılara anlatacağını söylüyordu. Hiç vazgeçmeyecekti.'' Erdal ağzından dev dumanlar saçıp kükredi. ''Yalan söyleme.'' Mustafa bayılmamaya çalışıyordu. Erdal elini kırık kürek kemiğinin üzerine koydu. Mustafa'nın yalvaran gözlerine bakıp tiksintiyle bükülmüş dudaklarını tehditkar kıpırdattı. ''Sana cinayet emrini vereni söyleyeceksin. Ruh verdi. Hadi söyle.'' Mustafa yalan söyleyemeyecek haldeydi. Ama içindeki kana susamış katili kendine bile itiraf etmemişti. Bunun sözleri doğru da sayılmazdı. Onu ikna etmeye çalıştım, anlamadı. Her şeyi yerle bir edecek kadar kararmıştı gözü Gürkan'ın. Davamızın büyüklüğü için Gürkan'ın canı ödeyeceğimiz bedel olmalıydı. İmam, yani ruh, Allah seni affetsin diye dua edeceğim diyerek kalktı yanımdan. Sanki iftira, şantaj, sevapmış gibi. Oysa daha mertçe düşmanına karşı silahla savaşmak. Erdal cinayete Mustafa'nın tek başına karar verdiğine inanmıyordu. Kürek kemiğine dokunduğu anda zayıf inledi Mustafa ve ruhu uçup gitmiş gibi iri bedeni devrildi. Doğruyu söylüyordu Mustafa. Sinsice ve sabırla yıllardır örgütlenmiş, silahlı tek eylem olmadan silahlı bir güce dönüşmüştü cemaat. Ama ülkenin silahlı ikinci gücü poliste büyük bir taban yaratmışken şiddetten uzak durmaları kolay değildi. Mustafa'ya göre artık güçlerini şahlandırmanın zamanı gelmişti. Onun gibi düşünen birkaç arkadaşı da vardı. Cemaat içinde ilk ve tek isyan da onun eylemi. Gürkan Osman Süer'in avukatı Vahap Şengül'ün bürosundaki küçük kapıyı araladığında kurulmuş iftira tezgahına şahit olmuştu. Bir polis deri çantadan çıkardığı evrakı çelik kasanın içine yerleştirdikten sonra elinde kamera olan polis kayda giriyorum demişti. Gürkan müdahale etmiş tuzağı haykırdığında Mustafa onu büronun dışına çıkarmıştı. Avukatın bürosunun bahçesinde Mustafa kendisini iten Gürkan'ın gözlerinin içine bakmış ve rolünü en iyi şekilde oynayarak ''Şimdi burada olmaz, birlikte araştıracağız, delil yerleştirdilerse onlara bunun hesabını soracağız.'' demişti. Mustafa daha o villanın bahçesindeyken biliyordu Gürkan'ın asla susmayacağını, ellerinde onu durdurabilecek hiçbir açığı yoktu. Mustafa sadece orada avukatların önünde planlarının deşifre olmamasını sağlayabilmişti. Arabayla avukatın villasından uzaklaşırlarken Mustafa kendini rolüne kaptırmıştı. Gürkan'ın cemaat ithamlarını elinin tersiyle itmedi, sorularla şüpheler yaratmaya çalıştı. Kendi rengini belli etmiyor, birlikte Gürkan'ın tanıklığını araştıracaklarını söylüyordu. Evinin önüne geldiklerinde Kilyos'a gidip birkaç kadeh yuvarlayıp konuşalım, eve uğrayıp geliyorum diyerek arabadan indi. Amacı cep telefonu sinyallerinin evinden gelmesiydi. O gece planlıyordu Gürkan'ı öldürmeyi. Onun için bu cinayet zorunluydu. Avukatın bürosuna yerleştirdikleri sahte belgede derin örgütün cemaati hedef aldığı yazıyordu. Bu belge cemaate dokunulmazlık sağlayacaktı. Bunun deşifre olması bütün derin örgüt operasyonunu bitirirdi. Gürkan'ın öldürülmesinden başka seçenek yoktu ve Mustafa uzun zamandır böyle durumlara karşı cihadın keskin kılıcını savunuyordu. Mustafa'nın uzun güzel saçları olan eşi kapıyı açtığında türban takmıştı. Mustafa hızla içeri girip hemen kapıyı örttü ve karısına bininci kez türbanla kapıya çıkmamasını tembihledi. Cep telefonunu eşine belli etmeden evde bıraktı. Kilyos'a geldiklerinde arabada oturup konuşmak istedi Mustafa. Delicesine korkuyordu tetiği çekmekten. Çeliğe dokununca bu kadar yakınındayken birini öldüremeyeceğini anladı. İçinden dualar ederek inanç yolunda ödeyeceği bu büyük bedel için güç diliyordu. Dualarıyla aslında içindeki katili örtmeye çabaladığını kendine hiçbir zaman itiraf etmedi. Gürkan kaloriferin sıcağının mayıştırdığı arabadan kurtulmak istedi ve daha önce bir kez geldiği balık lokantasına arabayı sürdü. Gürkan Karadeniz'in kış kasvetindeki lokantaya yürürken Mustafa arkasından silahı çekmişti. Rüzgar dalgaları gürültüyle vuruyor, kumlar uğultuyla savruluyordu. Çalıların arkasındaki kayığın brandası uçup gitmek üzereyken Mustafa cihat duasını mırıldandı ve nişan aldı. Garson lokantanın kapısını 3 saniye geç açsa tetiğe basacak kadar inancını büyütmüştü. Silahını beline takıp lokantaya girdi. Buradaki tanıklar cinayetin bu gece işlenmesini imkansız kılmıştı. Her rakı yudumunu içinden tövbe duaları okuyarak içti. Allah'ı kandırabilecekmiş gibi kendine yalan söylüyor, içki içmek zorunda kaldığı için kederlendiği rolünü oynuyordu zihninde. alkol masasında Gürkan suç duyurusunda bulunmaktan, gazetecilere konuşmaktan bahsediyor, farkında olmadan katilini cinayetin kaçınılmazlığına ikna ediyordu. Gecenin sonlarına doğru Gürhan sarhoşluğun şevkiyle Aslı'dan bahsetmeye başladığında Mustafa aşkı takdir ediyor görünüp zinanın günahıyla kılıcını biledi. Cinayet yerini ve zamanını seçti. Gökdelenlerin bataklığı yarın akşam. 48. ayrımın sonu. Sayfa 494.